Petrus da kutsal yazarlarının kutsal ruh tarafından harekete geçirildiklerini söylemiştir. Yani düşünce aynadır. Tanrı'nın her adımı alıp onun stilini değiştirmeden ve kişiliğine karışmadan mesajı insanlara bildirsin diye o insanı sözünü yayması için kullandığını görmek harika. Elçi Paulus çok iyi bir Grekçe ile yazdığı halde Petrus balıkçı olduğundan ve Grekçesi ikinci dili olduğundan çok iyi olmayan bir Grekçe ile yazmıştır. Buna karşın Tanrı her ikisini de tam olarak söylemeyi istediği şeyi yazmakta kullanmıştır. Öyle ki Tanrı bugün cennetten konuşsa söylediklerini tekrarlaması gerekirdi. Çünkü insanlara söyleyeceği her şeyi zaten söylemiştir. Tanrı sözünü bizlere farklı kişilikleri, farklı becerileri olan kişiler aracılığıyla iletti. Bu nedenle ben kutsal kitaba insansal kitap ve tanrısal kitap adını vermekte bir sakınca görmüyorum. Yazılı söz, diri söz, Rab İsa gibi hem insansal hem de tanrısaldır. Rab İsa bir mezarın başında ağlayabiliyor ama aynı zamanda da o ölüyü diriltebiliyordu. Yorgun ve susuz olduğu için bir kuyunun başına oturabilir ama aynı zamanda zavallı bir günahlıya yaşam suyunu verebiliyordu. Ayrıca bir teknede uyuyabilir ama aynı zamanda da fırtınayı dindirebilirdi. İnsandı ama aynı zamanda muhteşem bir tanrıydı. İşte tam bu kapsamda kutsal kitapta hem insansal hem de tanrısal özellikleriyle karşımıza durur. Simon Petrus bizlere peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı der. Ayağımızın altına sağlam bir kaya koyar. Kutsal yazara güvenebiliriz. Tanrı sözüne her şeyden daha fazla saldırılmasına şaşmamalı. Düşman olan iblis temeli yok edebilirse binanın çökeceğini bilir. Ama kutsal kitap Tanrı sözüdür ve bu söz sonsuza dek kalıcıdır. Bu söze dostum güvenebilirsiniz. Bir vaizin kürsüde durup kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmadığı bir vaaz vermesi bir saçmalık oluşturur. Bu benim yargıma göre bir akıl hastanesinde binayı yıkmak için yatakhanenin temeline kazma sallayan zavallının yaptığı bir işe benzer. Anlayışlı olmaya çalışan ziyaretçi elinde kazma olan adama ne yapıyorsun diye sorar. Temeli kazıyorum, görmüyor musun diye yanıt alır. Evet ama sen bu binada oturmuyor musun? Tabii ki oturuyorum ama ben yukarı katta oturuyorum der. Bir vaizin Tanrı sözünü kötülemesi de aynı derecede bir saçmalıktır. Dostum, elimizdeki kutsal kitap imanımızı üzerine bina edebileceğimiz sağlam bir temeldir. Bir defasında Atina'daki Akropolis'e gittim ve Partenon'u inceleme fırsatım oldu. Bu sözleri söylerken doğru olacağımdan emin olmak için onu birkaç kez inceledim. Orada birbirine paralel iki çizgi yoktu. Düz bir çizgi de yoktu. Bir uca gidip aşağıya bakarsanız orada bir tümsek olduğunu ve sonra yine aşağıya indiğini de görürsünüz. Eski Yunanlılar insan gözünün düz olan hiçbir şeyi düz olarak görmediğini öğrenmişlerdi. Tanrı sözünün gözle görülene değil imana dayanarak yaşarız demesinin nedeninin de bu olduğuna inanıyorum. Kendi gözlerimize ya da kendi kulaklarımıza güvenemeyiz ama Tanrı sözüne inanabilir, ona dayanabiliriz. Kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna dair en büyük kanıt gerçekleşen peygamberliklerdir. Kutsal kitabın üçte biri yazıldığı zaman da peygamberlik niteliği taşıyordu. Bunları gözlem veya batıl inanç olarak görmemek lazım çünkü bunların büyük çoğunluğu şimdiye kadar gerçekleşmiştir. Birisinin çok güzel bir şekilde anlattığı gibi peygamberlikler içine tarihin döküldüğü taslardır diyor. Bana göre gerçekleşen peygamberlikler kutsal kitabın doğruluğunun en büyük kanıtını oluşturur. Petrus, peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük bir kesinlik kazandı diyor. Peygamberliklerin dörtte biri gerçekleştiğine göre bu kutsal kitabın üçte birinin, dörtte birinin gerçekleşen peygamberliklerden oluştuğu anlamına gelir. İnsan bu kadar kesin tahminlerde bulunamaz. Eski antlaşmada Mesih'in ilk gelişiyle ilgili 330 peygamberlik vardı ve bunların hepsi de tamamıyla gerçekleşti. Hiçbir insan böyle bir tahminde bulunamaz. Size bir örnek vereyim. Şimdi benim yarın yağmur yağacağına dair bir peygamberlik yapacağımı varsayalım. Bunun doğru çıkma olasılığı %50'dir. Çünkü ya yağacaktır ya da yağmayacaktır. Ama bunun üstüne yağmurun yarın sabah saat 9'da başlayacağını eklediğimi düşünelim. Bu işin içine bilinmeyen bir öğe daha katar. Ben matematikçi değilim ama sanırım bunun doğru olma olasılığı %50 daha aşağıya gidecektir. Şimdi sadece yarın 9'da yağmaya başlayacağını değil de ayrıca saat 2'de de duracağını söylediğimi düşünelim. Hesaplarıma göre bu varsayımın doğru olma yüzdesini %12 daha indirir. Ve bunu 24 saatlik bir güne uyguladığımızda yüzde çok daha düşük olur. Ama buna 300 tane daha bilinmeyen öğe kattığımı düşünelim. Doğru olma olasılığım kıldan ince olacaktır. Ama Tanrı sözü tam olarak doğruluğunu ispatlamıştır. Tanrı sözü gerçektir. Kutsal kitap imkansızlığın sınırlarını zorlamıştır ve bu benim için onun Tanrı sözü olduğuna dair güçlü bir kanıttır. 2. Petrus 2. bölüm bize sahte peygamberlerin getirdiği dinden dönüşü anlatır. Bir önceki bölümde İsa Mesih'in ışığının insanları dünyadan uzaklaştırıp Tanrı'ya çeken bir merkez kaç kuvveti olduğunu gördük. Şimdi merkezcil kuvvetten, yani insanları dünyaya çeken güçten söz edeceğiz. İnsanları Tanrı sözünden uzağa çeken yerçekimsel bir güçtür bu. Petrus'un bu bölümde sözünü ettiği günler şimdi günümüzde bizim yaşadığımız günlerdir. 2. Petrus 2. bölüm 1. ayette ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecekler. İsrail halkı arasında sahte, yalancı peygamberler vardı. Petrus, Yahudi imamlara yazar ve sözünü ettiği halk İsrail halkıdır. Petrus tıpkı sizin, yani imanların, kilisenin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi der ve o zamanlarda da İsrail halkı arasında sahte peygamberler olduğunu söyler. Eski antlaşmada sahte peygamberler vardı ve günümüzde de sahte öğretmenler bulunur. Dostlarım, sahte peygamberlerden sakınmamız gerekmez. Bizim sorunumuz onlar değil. Günümüzde peygamberlik yapmaya çalışan herhangi bir adamın yalancı olduğu kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Buna kuşku yok. Ama sahte öğretmenlerden sakınmamız gerekir. Okuduğum bir yazıda 2. Dünya Savaşı'nda 15 Eylül 1943 yılında dünyanın sonunun geleceğini söyleyen bir adamdan söz ediyordu. O gün gelince gazeteciler adamın evinin önüne gelip beklemişler. En sonunda adam ortaya çıkıp yanlış hesap yaptığını söylemiş. Bunun yerine 15 Eylül 1944'te bunun gerçekleşeceğini söylemiş. Ama orada bulunan bir vaiz gazetecilere tüm bu söylenenleri unutun gitsin çünkü 15 Eylül 1944'te adamın yalancı olduğu ortaya çıkacak demiş. Bildiğiniz gibi bir sonraki yılda dünyanın sonu gelmedi. Elbette böyle bir durumda gazetecilerin yapacağı bir şey vardır. O da bu sözleri söyleyen adama gülüp onunla alay etmek. Birisi bu tür bir şey yaptığında bu tabii ki Mesih'in davasına zarar verir. Sonra da adam o kasabadan taşınıp ortalıktan kaybolmuş. Sahte peygamberlere ilgi göstermemiz gerekmez ama size şunu söyleyeyim ki sahte öğretmenlere çok dikkat etmeliyiz. Şu anda ben dahil bütün öğretmenleri kontrol etmelisiniz. Sizi söylediklerimi Tanrı sözünden kontrol etmeye teşvik ediyorum. Söylediklerime ben söylediğim için ya da Dr. Vernon McGee söylediği için inanmayın. Bir adam bana pazar okulu dersi veriyorum. Ve çıkıp birisi söylediklerimi sorgularsa ona ben bu programda böyle duydum diyorum dedi. Bu bir yanlış yaklaşımdır dostum. Üzerinde durup bağlanmamız gereken şey benim söylediklerim değil Tanrı'nın sözüdür. Günümüzde insanların her türlü öğretiyle ne kadar hızlıca kandırıldıkları beni şaşırtmaktadır. İnsanlar her şeye inanacaklar ve eğer buna inanmıyorsanız etrafınızda ve dünyada olan tarikatlara bakmanız yeterli olur. Her tarafta yerden türeyen mantar gibi yeni tarikatlar üremektedir ve bir sürü insanı da peşlerine takıyorlar. Bu da gelişmiş dediğimiz çağımızda insanı hayret içerisinde bırakıyor. Bu aynı zamanda birçok insanın Petrus'un sahte öğretmenler hakkındaki uyarısına kulak vermediğini de gösterir. Onlardan sakınmak yerine onları dinliyorlar ve onlara parasal yardımda dahi bulunuyorlar. Birisi bunu şu şekilde dile getirmiş. Küçük su damlaları, küçük kum taneleri, görkemli okyanusları ve güzel toprakları oluştururlar. Aynı şekilde günlük baskılar ne kadar ince olurlarsa olsun senin ve benim gibi tuhaf yaratıkları biçimlendirmektedir. Yeryüzünde yaşayan biz tuhaf yaratıklar gerçekten de kandırılabiliriz. Petrus sahte öğretmenlerden sakının der. Birinci bölümde eski antlaşmada Tanrı'nın peygamberleri olduğunu ve bunların %100 doğru bir şekilde peygamberlik ettiklerini gördük. Petrus şimdi ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler var der. İsrail halkı arasında sadece gerçek peygamberler değil, aynı zamanda sahte peygamberler de vardı. Buna bir örnek Ahav ve Yehoşafat'ın Aram kralına karşı savaşa gitmesidir. Bunu 1. Krallar 22. bölümde okuyoruz. Ahav ve Yehoşafat'ı savaşa gitmeye teşvik eden bir sürü sahte peygamberi çağırmışlardı. Yehoşafat, Rab'den bir söz almadıklarını derhal gördü ve burada Tanrı'nın gerçek bir peygamberi yok mu diye sordu. Aha var ama onu hapiste tutuyorum çünkü benim hakkımda hiç iyi bir şey söylemiyor dedi. Günümüzde birçok insan, vaiz onlar hakkında her zaman iyi bir şey söylemedikçe vaizden hoşlanmaz. Ahav böyleydi. Tanrı'nın gerçek peygamberi Mika ona gerçeği söylüyordu ve Ahav bundan hoşlanmıyordu. Ama Mika, Ahav'a savaşa gidersen öldürüleceksin dedi. Ahav Yehoşafat'a dönüp görüyorsun ya o benim hakkımda hiçbir zaman iyi bir şey söylemez dedi. 1. Krallar 22. bölümde geçer bu olay. Ancak onu dinlemeyişi çok kötü olmuştu. Çünkü tıpkı Mika'nın söylediği gibi savaşta öldürüldü. Mika Tanrı'nın gerçek bir peygamberiydi ama o sıralarda aynı zamanda birkaç yüz tane sahte peygamberde bulunmaktaydı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi diyor. Bir uzman yorumcu Dr. Martin Vincent, sahte öğretmenler için kullanılan Grekçe sözlük olan Pesedo Didaskalos sözcüğünün İncil'de sadece burada geçtiğini söyler. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte öğretmenler günümüzde kilise için bir tehlike oluştururlar. Ve tehlikeli olduklarından emin olabilirsiniz. Sahte öğretmen ne anlama gelir? Sahte öğretmen gerçeği bilen ama bir amaçtan ötürü kasten yalan söyleyen kişidir. Bu ya bencilce bir nedendir ya da insanları hoşnut etmeyi istemesindendir. Aynı zamanda bunu para için de yapabilir. Günümüzde böyle olan pek çok öğretmen var. Vaaz verirler ve gerçeğin ne olduğunu bildikleri halde insanların kendilerinin söylemelerini istediği şeyi söylerler ve bu sahte bir öğretmenliği oluşturur. Başka öğretmenler vardır ki yanlış düşünceleri bilmeden öğretirler. Geçmişteki büyük reformcuların bazıları ve elçilerin çağından sonraki bazı kilise ataları bugün inanmadığımız bazı şeylere inanıp öğrettiler. Bizler onların bazı konularda tamamıyla hatalı olduğuna inanıyoruz. Bu kişiler sahte öğretmen değillerdi. Gerçeği öğretmekte olduğuna inandılar ve bu onları sahte öğretmen sınıfına sokmaz. Sahte öğretmen ne yaptığını bilir ve bilerek, isteyerek gerçeği saptırır ve bunları da kasten yapar. Diyor ki Elçi Petrus, tıpkı sizin aranızda da olacağı gibi. Petrus bu dinden dönüş dönemini geleceğe taşır çünkü bu dönem kendisinin ölümünden sonra olacaktı. Yahuda da dinden dönmek konusunda konuşmaktadır. 2. Petrus'un ve Yahuda kitabının birbirine o kadar benzemesi bazı insanların birinin diğerinden kopya çektiğini söylemesine yol açtı. Ben bunu biraz daha değişik bir şekilde yorumlarım. Tanrı bir şeyin altını çizmek isteyince bunu iki kere söyleyebilir. Bir kere söylemesi zaten yeter ama iki kere söylerse oturup onu dinlemekle iyi yaparız. Demek ki bu Tanrı'nın önem verdiği bir konudur. Ancak Yahuda kitabını yazdığında sahte öğretmenlerin o sırada var olduğunu söyledi. Kiliseye çok zaman geçmeden girdiler ve hala da çıkmış değiller. Bu ilk ayette sahte peygamberleri çok iyi tarif ettiğine inanıyorum. Bunlar kendilerini satın alan, efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar der. Böyledir kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Bu öğretmenleri tanımanın yolu Mesih'in onların kurtulması için yaptıklarını reddetmeleridir. Kilise üyesi olarak ortaya çıkacaklar. İmanlı olduklarını öne sürebilirler. Ve ikiyüzlülük maskesi altında gizlice kötülük yaparlar. Yıllar önce insanların Tanrı sözünü sevdiği temel kurallara bağlı çok iyi bir kilisede vaizlik yapıyordum. Ben oradan ayrılınca bir pastör çağırıp kutsal kitaba ve kutsal kitabın Tanrı sözü olup olmadığına inandığını sordular. Sordukları her soruya olumlu yanıt aldılar. 2 yıl sonra yine o şehirdeydim ve kilisenin üyelerinin başka kiliselere dağıldığını öğrendim. Kibar olanları bu adamın kendisini yanlış yorumladığını söylediler ama bazıları yalan söyledi diyorlardı. Ve gerçekten de yaptığı şey buydu. O kiliseye bir ikiyüzlü olarak gelmişti. İnandığı şeye ters olan şeyleri öğretti. Şimdi sahte öğretmenlerin bazı doğru doktrinlerinin de olduğunu görüyoruz. Zaten içinde hiç gerçeklik bulunmayan bir tarikatı da bilmem. Onları tehlikeli yapan da budur. Hem de tamamen yanlış olmalarından 1000 kat daha tehlikelidir bu. Bu öğretmenler genelde doğru olan bazı şeylere inanırlar. Rabbimiz Matta 7. bölüm 15. ayette dedi ki, sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Paulus Efes'teki kiliseyi uyardı. Elçilerin İşleri 20. bölüm 29. ayette, ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Bu yırtıcı kurtlar sürüyü tamamen parçalayıp dağıtırlar. Rabbimiz egemenliğinin reddedilmesinden, çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden sonraki durumun resmini de çizmektedir. Egemenliğini o sırada dünyada kurmadı ama cennetin ekilen bir tohum gibi, bir hardal ağacı gibi ve bir maya gibi olacağını söyledi. Maya bugün ekmektedir. Ekmek Tanrı sözüdür ve Tanrı sözü diye etrafta dolaşan pek fazla sahte öğreti de var. 2. Petrus 2. bölüm 2. ayetti. Birçokları da onların sefaatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek diyor. Birçokları da onların sefaatine kapılacak derken sahte takipçiler sahte öğretmenlerin ardından gidecek denilmektedir. Tanrı'nın seçilmişlerinin sonsuza kadar aldatılabileceğine inanmıyorum.
Tanrı'nın birçok tarikata ve izme, sahte olanları kiliseden ayırmak için izin verdiğine de inanıyorum. Çünkü yapmacık olanlar böyle şeyleri takip eder. Paulus bunun olacağını söyledi. 1. Korintiler 11. bölüm 19. ayette. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor diye yazar. Başka bir deyişle Tanrı'nın gerçek çocukları böyle şeyleri takip etmeyecektir. Rab İsa dedi ki koyunlar çobanın sesini işitirler. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Bu sahte öğretmenleri takip eden insanları gördüğünüzde onlar ya bilmeden kandırılmışlardır ya da gerçekte inandıkları ve hep duymak istedikleri şey bu olduğu için bile bile bu kişilerin ardından gitmişlerdir. 2. Petrus 2. bölüm 3. ayette aç gözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz der. Uydurma sözler. Uydurmanın Grekçesi palastostur. Bir yorumcu İncil sözcüğünde palastosun kil, bal mumu ya da taş gibi şeyleri şekillendirme, biçim verme anlamına geldiğini söyler. Palastos bu bildiğiniz başka bir kelimeyi andırmıyor mu? Bugünlerde Petrus'un zamanında olmayan yeni bir kelime var. O da plastik. Petrus'un burada kullandığı kelime budur. Bu çok hoşuma gider. Çünkü bugünlerde plastik bardak, plastik kova, plastik tabaklar, oyuncaklar alabiliyoruz. Neredeyse her şey plastikten yapılıyor. Çünkü plastik her şekle girebilir. Şimdi söyleyeceğim şeyin kibar olmadığını biliyorum. Hizmet ettikleri insanlar tarafından her şekle sokulabilen plastik vaizlerinde olduğunu söyleyebilirim. Cemaatlerinin duymak istedikleri şeyleri söylerler. Plastik kelimeler kullanırlar. Bu da liberalliğin yani Tanrı sözüne yarım yamalak iman edenlerin ilk çıktığı zamanlarda niye o kadar kişiyi kandırdığını açıklar. Bunu size yaşadığım bir örnekle açıklayayım. Vaizlik yaptığım bir kentte tanıdığım bir pastör daha vardı. Ancak onun Tanrı sözüne pek güvenmediğini biliyordum. Bir gün benim İncil çalışmalarıma katılan biri bana gelerek bu pastörün tıpkı benim konuştuğum gibi konuştuğunu söyledi. Ona şöyle dedim. İyi ama benim anlatmaya çalıştıklarımı anlatmaya çalışıyor. Öyle yaptığından emindim. Paskalya günü beni arayıp bu adamı eleştirmekte haksızım. Bugün İsa'nın dirilişi hakkında konuştu. Ama vaazından sonra gidip İsa'nın vücudunun mezardan dirildiğine inanıp inanmadığını sordun mu? Şöyle cevap verdi. Bunu kastettiğinden eminim. Ona ben de etmediğinden eminim ama yine de sen sor dedim. Ertesi gün büyük bir üzüntüyle beni aradı ve dedi ki biliyor musun vücudunun dirilmesi fikriyle dalga geçti. Bunun üzerine ona durumu açıkladım. Bu insanlar bizim kullandığımız sözleri kullanabilirler ama aslında kastettikleri şey farklıdır. Başka bir deyişle önemli olan söyledikleri şey değil, önemli olan bu sözlerle anlatmak istedikleri şeydir. Petrus bize sahte öğretmenlerin uydurma sözlerle şekli değiştirilmiş plastik sözlerle konuşacağını söyler. Sözlerini konuştukları insanlara göre şekillendirmektedirler. Bir kalabalığa başka bir şey, başka bir kalabalığa ise başka şeyler söyleyeceklerdir. Dindar bir cemaatte dindar bir vaaz verebilen ama liberal insanlarla birlikteyken onlar kadar liberal olabilen bir adamı ben kendi ülkemden tanıyorum. Burada liberal dediğimizde Tanrı sözünü ciddiye almayan sahte öğretmenlerden söz etmekteyiz. Bu adam plastik bir vaizdir. Onu istediğiniz kalıba döküp şeklini değiştirebilirsiniz. Bu sahte öğretmenleri motive eden şey nedir? Size doğrusunu söyleyeyim. Simon Petrus bunu çok açık bir şekilde cevaplıyor. Aç gözlülüklerinden ötürü. Aç gözlü oldukları için bunları yaparlar. Aç gözlülük aslında bir çeşit putperestliktir. Bazen aç gözlülüğün sebebi bir mevki sahibi olmak, isim sahibi olmak ya da popüler olmaktır ama çoğu zaman bunu para için yaparlar. Bunları kafamdan atmıyorum dostlarım. Size bugünlerde birçok sahte öğretmenin etrafta dolaştığına dair yüzlerce örnek verebilirim. Ama sadece bir tane vereceğim. İyi bir imanlı yayınında yine tanınan bir vaizin verdiği bir vaaz hakkında size bazı tespitlerimi aktarmak istiyorum. Bu vaaz esnasında bu vaiz güçlü ve heyecanlı bir şekilde konuştu ve iyi bir gösteri yaptı. 45 dakika boyunca İncil'den bir tek ayet bile okumadı. Sadece 3-4 ayetin bazı kısımlarını tekrarladı. İsa'dan bahsediyordu ama insanlar müjdeyi duymuyorlardı. Bu özellikle Batı dünyasında sıkça rastladığımız bir şey. Ortalama kilise üyesi müjdeyi duyunca ne olduğunu anlamaz ve müjde dışında bir şey hakkında konuşulunca farkına varmaz. Bu yaşadığımız zamanın büyük trajedisidir. Bugünlerde etrafta dolaşan pek çok sahte öğretmen var. Sizi duyduğunuz her vaizi, her radyo konuşmacısını ya da televizyoncuyu sınamanız için teşvik ediyorum. Beni de sınayın. Tanrı sözünü anlatıyor muyum? Ve kendinizi de sınayın. Tanrı'nın her çocuğu imanda olup olmadığını anlamak için kendini sınamalıdır diyor kutsal kitap. Aç gözlüklerine ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler der Elçi Petrus. Diğer bir deyişle bu sahte öğretmenler bunu para için yaparlar. Ben şahsen pek çok reklama karşıyım. Yolculuktan dönüp ben yokken gelen mektuplara baktığımda bazen bazı mektupları açmadan çöpe atarım. Zarfın üstünde isim var ve kimden geldiğini biliyorum. Bunlar reklam kuruluşlarından bana gönderilen mektuplardır. Bu kuruluşlara hiç yardım yapmamış olmama rağmen bana yıllardır bu tür mektupları yollarlar. Bu propagandayı niye yaptıklarını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Beni sömürmeye çalışıyorlar. Bir kuruluşun sadece hizmetleriyle ilgilenen insanlara ulaşmaya çalışması gerektiğine inanıyorum. Birçok iyi müjde organizasyonu ve imanlı radyo programı var. Aynı zamanda yaptıkları tek şeyin reklamdan başka bir şey olmadığı kuruluşlar da var. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez diyor kutsal kitap. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Bu İncil'deki bazı insanlar dahil olmak üzere birçok insanı rahatsız eder. Örnek olarak mezmur yazarı kötülerin cezalandırılmadığını sandığı için rahatsız olmuştu. Ama sonra bu durumun Rabbin tapınağına gidene kadar sürdüğünü 73. mezmurda bildirdi. Tapınakta ne öğrenmişti? Tapınakta öğrendiği şey Tanrı'nın idarede olduğu ve kötülerin hakkından geleceğiydi. Elçi Paulus'a tekrar tekrar kötü davranıldı ve bu onu gücendirdi. Filipelilerin onu gizlice hapisten çıkarıp şehirden ayrılmasına izin vermesine razı olmadı. Bir Roma vatandaşıydı ve her şeyin doğru şekilde yapılmasını istedi. Ama Paulus bize intikam almamamız gerektiğini söyler. Durumumuzu Tanrı'nın ellerine bırakmalıyız. İntikam almaya çalıştığımız zaman Tanrı'nın yerini almaya çalışırız. Çünkü Romalılar 12. bölüm 19. ayette rapliyor ki, ''Öc benimdir, ben karşılık vereceğim.'' Ve intikam almaya çalışırsanız iman yürüyüşünüzden ayrılırsınız. Ancak imanda yürümek herkesin itip kakabileceği, istediği gibi davrandığı birisi olma anlamına gelmez. Bunun yerine, peki kardeşim bana yanlış yaptın, bana bunu yaptın ama ben seni Tanrı'ya teslim edeceğim demeliyiz. Elçi Paulus şunları yazdı. 2. Timoteus 4. bölüm 14. ayet. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Paulus kendisine kötülük yapan başka bir kardeş hakkında Tanrı onun hakkından gelir, onu Tanrı'ya teslim ettim diyor. Petrus bize Tanrı'nın bir gün bu sahte öğretmenlerin de hakkından geleceği güvencesini vermektedir. Yakın bir zamanda liberal yani Tanrı sözüne önem vermeyen birisinin ölüm haberini duyduğumda bir adam bana neyse ki artık hayatta olduğundan daha iyi bir durumda dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse bundan o kadar da emin değilim çünkü Tanrı'ya yaptıklarının hesabını vermesi gerekecek. Bir gün Tanrı'nın huzuruna çıkıp Rabbim bana bak bir keresinde İncil'den bir ayet üstünde durmadan geçtim. Çünkü insanların seni eleştirmesinden korkuyordun. Öğretmen gereken şeyi gerektiği gibi öğretmedin demesini istemem. Tanrı bunun için beni sorumlu tutar. İncil öğretme hizmetim için ona rapor vermem gerekecek. Size şunu söyleyeyim ki siz de Tanrı'ya rapor vermek zorunda kalacaksınız. Tanrı uyukluyor gibi görünebilir. Sahte öğretmenlerle ilgili pek bir şey yapmıyormuş gibi görünebilir. Ama yapıyor dostlarım. Habakuk peygamber Tanrı'nın İsrail'in düşmanları ile ilgili bir şey yapıp yapmayacağını merak etmişti. Ama Tanrı'nın gerçekte düşünebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde işlediğini de öğrendi. Tanrı uyuklamaz sevgili kardeşim. Petrus geçmişte gerçekleşen 3 inançtan dönüş örneğini verecektir. İlk örneği günah işleyen meleklerdir. 4. ayette ve bu şeytanın nasıl günah işlediğine dair bir örnek oluşturur. İkinci örneği Nuh'un zamanındaki dünya ile ilgilidir ve 5. ayette yer alır. Ve bu dünyanın nasıl olduğuyla ilgili bir örnektir. Üçüncü örnek 6. ayette Sodom ve Gomorra kentlerinin küle dönüşmesidir. Ve bu beden ile ilgili bir örnektir. Burada dünya, beden ve şeytanla ilgili örnekler buluruz. Ama Elçi Petrus şeytanı başa koyar. Şeytan, dünya ve beden. Varlıklarından haberdar olmamız gereken 3 düşman bunlardır. Sevgi elçisi Yuhanna dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin der. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette. Buradaki dünya sözcüğü güzel çiçekler, dağlar, ağaçlar ve deniz anlamına gelmez. Tanrı'ya karşı olan, Tanrı'nın doğruluk, dürüstlük, barış ve sevgi ilkelerine karşı olan dünya sistemi anlamına gelir. Sevmememiz gereken şey budur. Elçi Petrus önce şeytandan ve Tanrı'nın geçmişte melekleri yargıladığından bahsedecektir. Melekler ve şeytanlar konusu bugünlerde oldukça popüler ve tartışmaya açık bir konu. Hatta fazlasıyla üstünde durulan bir konu. Şeytan ve iblisler ve bunun gibi konular hakkında yazılan pek çok kitapta var. Herhalde düşünce dünyasında yerleri vardır ama olumlu, doğru ve gerçek olan şeylerin altının daha fazla çizilmesinin gerektiğine de inanıyorum.
Mesih karşıtı kimdir diye verdiğim bir vaaz var. Bu vaazın sonunda her zaman Mesih karşıtı hakkında fazla bir şey bilmediğimi, bilmek de istemediğimi söylerim. Hakkında bilmek istediğim kişi Rab İsa Mesih'tir. Paulus'un veya İncil yazarlarından başka birisinin Mesih karşıtını tanımak istiyorum dediğini duymadım. Ama Paulus şunu söylüyor. Filipeliler 3. bölüm 10. ayet. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum. Aynı şekilde Yuhanna 17. bölüm 3. ayette sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır der. Aynı şekilde bizler de İsa Mesih'i bu denli derin bir şekilde tanımalıyız.